Ayrım 3.
İşte daha yukarılara çıkmaya gerek olmadan, çünkü burada son derece basit küçük varlıkların kolonisinden doğan karmaşık hayvanlardan söz etmemiz gerekecek. Ahlak duygusunun kökeni budur. Bu büyük sorunu birkaç küçük sayfanın boyutuna sığdırmak için son derece kısa geçmeye çalıştık. Ama bu bile mistik ya da duygusal bir şey olmadığını görmeye yeter. Bireyin türüyle bu dayanışması olmadan hayvanlar alemi asla gelişemez, mükemmelleşemezdi. Yeryüzündeki en gelişmiş varlık hala sularda yüzen ve ancak mikroskopla görülen bu küçük pıhtılardan biri olurdu. Bu bile var olabilir miydi acaba? Çünkü ilk hücre topaklanmaları mücadele içinde bir araya giriş değil midir? Böylece hayvan topluluklarını gözlemleyerek çıkarcı bir burjuva olarak değil ama basit bir akıllı gözlemci olarak benzer koşullarda sana nasıl davranılmasından hoşlanırsan başkalarına öyle davran ilkesinin topluluğun olduğu her yerde bulunduğunu görürüz. Ve hayvanlar dünyasının gelişimi ya da evrimi daha yakından incelendiğinde tek bir sözcükte, dayanışma sözcüğünde dile gelen bu ilkenin hayvanlar aleminin gelişiminde kişisel üstünlük kazanmak için bireyler arası mücadeleyle sonuçlanabilecek tüm uyarlamalardan çok daha büyük yeri olduğu, zoolojist Kessler ve ekonomist Chernyshevsky ile birlikte bulgulanabilir. Dayanışma uygulamasına insan topluluklarında daha sık rastlandığı açıktır. Hayvanlar dünyasının en gelişmişleri olan maymun toplulukları bile bize en çarpıcı dayanışma uygulamaları sunar. İnsan bu yolda bir adım daha atar ve yalnızca bu adım bile onun doğanın önüne çıkardığı engellerin ortasındaki cılız soyunu korumasını ve zekasını geliştirmesini sağlar. Günümüze dek taş devri düzeyinde kalmış ilkellerin topluluklara incelendiğinde onların küçük toplumlarında topluluğun tüm üyelerine karşı en yüksek düzeyde dayanışma uygulandığı görülür. İşte bu yüzden bu duygu, bu dayanışma uygulaması asla sona ermez. Tarihin en kötü dönemlerinde bile. Egemenliğin, köleliğin ve sömürünün geçici koşulları bu ilkeyi bilmezlikten gelse bile büyük çoğunluğun düşüncesinde hep var olur. Öyle ki bozulmuş kurumlara karşı bir atılım, bir devrim yaratır. Bu anlaşılır. Bu duygu yoksa toplum çökmelidir. Hayvanların ve insanların büyük çoğunluğu için bu duygu davranışlarda genellikle bilmezlikten gelinse bile kazanılmış bir alışkanlık, her zaman düşüncede var olan bir ilke olarak kalır ve kalmalıdır. İnsanda dile gelen şey hayvanlar aleminin tüm evrimidir. Ve bu evrim uzun, çok uzundur. Yüz milyonlarca yıl sürmüştür. Bundan kurtulmak istesek bile beceremeyiz. İnsan için dört ayak üstünde yürümek ahlak duygusundan kurtulmaktan daha kolaydır. Bu duygu hayvanın evriminde insanın dik durmasından öncedir. İnsanda ahlak duygusu, koku ve dokunma duyusu gibi doğal bir yetenektir. Bu ilkeyi yayan yasaya ve dine gelince mallarının, fatihin, sömürücünün ve rahibin yararına olan öğütlerinin üstünü bu ilkeyle örtebilmek için onu basit bir el çabukluğu ile yok etmişlerdir. Doğruluğu genel kabul gören bu dayanışma ilkesi olmadan ruhsallık üzerinde nasıl etki kurabilirlerdi? Tıpkı kendini güçsüzlerin güçlülere karşı koruyucusu olarak göstermeyi başaran otorite gibi, yasa ve din de birbirlerinin üstünü ahlakla örtüyorlardı. İnsanlık kaptırmış olduğu bu ahlak ilkesinin sahipliğini, yasayı, dini ve otoriteyi fırlatıp atarak papazın, yargıcın ve hükümetin zehirlediği ve zehirlemeye devam ettiği bu ilkeyi soysuzlaştırmalardan temizlemek ve eleştireye tabi tutmak amacıyla geri alır. Ama kilise ve yasa sömürdüğü için ahlak ilkesini reddetmek, Kur'an her gün yıkanmaya buyurduğundan asla yıkanmayacağını, sağlık bilimci Musa Yahudilere domuz yemeyi yasakladığından trişim mikrobu bulaşmış domuzun yiyeceğini ya da şeriat Kur'an'ın uzantısı 3 yıl ekilmeden bırakılan toprağın topluluğa kalmasını istediğinden toprağın kamusal mülkiyetine karşı olduğunu ilan etmek kadar akıl dışı olur. Zaten kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran ilkesi, eşitliğin ilkesi, anarşinin temel ilkesi değilse nedir ki? Ve bunu uygulamaya koymadan kendimizi yalnızca anarşist sanmayı nasıl başarabiliriz? Yönetilmek istemiyoruz ama bununla kimseyi yönetmek istemediğimizi de ilan etmiş olmuyor muyuz? aldatılmak istemiyoruz. Bize daima gerçekten başka bir şey söylenmesini istiyoruz. Ama bununla her zaman doğruyu, yalnızca doğruyu, tüm doğruyu söyleyeceğimizi de ilan etmiş olmuyor muyuz? Emeğimizin meyvelerinin çalınmasını istemiyoruz. Ama bununla başkalarının emeğinin ürününe saygı duyacağımızı da ilan etmiyor muyuz? Gerçekten de başkalarına çok farklı biçimde davranma hakkını kendimize saklarken hangi hakla bize belli tarzda davranılmasını isteyebiliriz? Acaba başkalarına kendisine uygun geldiğince davranabilen Kırgızların bu beyaz kemiği gibi mi oluruz? Bizim basit eşitlik duygumuz bu düşünceye isyan eder. Karşılıklı ilişkilerde eşitlik ve bunun zorunlu sonucu olan dayanışma, varoluş için mücadelede hayvanlar dünyasının en güçlü silahı eşitlik ve dürüstlüktür. Kendimizi anarşist ilan ederek başkalarının bize davranmasını istemediğimiz biçimde onlara davranmayı reddettiğimizi, içimizden bazılarının güçlerini, kurnazlıklarını ya da yeteneklerini bizi de hoşnutsuz kılacak biçimde kullanmalarına olanak tanıyan eşitsizliğe hoşgörü göstermeyeceğimizi de önceden ilan etmiş oluyoruz. Bir bütün olarak eşitlik, dürüstlüğün eş anlamlısı, anarşinin kendisidir. Başkalarının saflığından yararlanma hakkını kendinde gören beyaz kemiğin canı cehenneme. Böyle bir hak istemiyoruz ve bunu gereksinimler arasından silip atacağız. Yalnızca yasa, din ve otoritenin bu soyut üçlemine karşı savaş açmakla kalmıyoruz. Anarşist olarak bu üçlemin yüreklerimizde boşalttığı tüm bu aldatmaca, hile, sömürü, ahlak bozukluğu ve kötülük yığınına tek sözcükle eşitsizliğe savaş açıyoruz. Onların davranış tarzına, düşünce tarzına savaş açıyoruz. Yönetilen, aldatılan, sömürülen, fahişelik yapan ve benzeri kişiler her şeyden önce eşitlik duygumuzu yaralar. Artık ne fahişe, ne sömürülen, ne aldatılan, ne de yönetilen insanların olmamasını eşitlik adına istiyoruz. Bize şu denecektir. Belki de zaman zaman denmiştir. Madem ki başkalarına her zaman size davranılmasını istediğiniz gibi davranılması gerektiğini düşünüyorsunuz, herhangi bir durumda hangi hakla zor kullanacaksınız? Ülkenizi işgal eden barbarlara ya da uygarlara hangi hakla toplarınızı yönelteceksiniz? Hangi hakla sömürücüyü mülksüzleştireceksiniz? Hangi hakla sömürücüyü mülksüzleştireceksiniz? Yalnızca bir zorbayı değil ama basit bir yılanı bile öldürme hakkını kendinize nasıl göreceksiniz? Hangi hakla? Yasadan ödünç alınmış bu acayip sözcükten ne anlıyorsunuz? Bunu yaparken doğru davrandığımın bilincinde olup olmadığımı mı öğrenmek istiyorsunuz? Ya saygı duyduğum insanlar yaptığım şeyi doğru bulurlarsa? Bu durumda yanıtımız basittir. Elbette evet. Çünkü bize asla kötülük yapmamış olan Tonkinlerin ya da Zuluların topraklarını işgal etmeye gidersek bizi zehirli hayvanlar gibi öldürmelerini istemiş oluruz. Oğullarımıza, dostlarımıza bir gün işgalden yana olursam öldür beni deriz. Elbette evet. Çünkü eğer bir gün kendi ilkelerimizi yalanlayarak bir mirasa, bu da muhtemelen gökten düşmüştür, başkalarını sömürmede kullanmak için dört elle sarılırsak bizi de mülksüzleştirmelerini istemiş oluruz. Elbette evet. Çünkü bütün yürekli insanlar bir gün yılana dönüşürlerse öldürülmelerini, tahtından devrilmiş bir zorbanın yerine bir gün geçerlerse yüreklerine hançer saplanmasını önceden isterler. Kadın ve çocuk dahil 100 insandan 90'ı deliliğin eylemleri üzerinde beynin denetim kaybının yaklaştığını sezdiklerinde sevdiklerine kötülük yapma korkusuyla intihar deneyeceklerdir. Yürekli bir insan sevdikleri için tehlikeli olacağını sezer sezmez delirmeden önce ölmek isteyecektir. Bir gün Irkutak'ta Polonyalı bir doktorla bir fotoğrafçı kudurmuş küçük bir köpek tarafından ısırıldılar. Fotoğrafçı yarayı kor demirle dağladı. Doktor ise dağlamakla yetindi. Doktor genç, yakışıklı ve yaşam doluydu. Halkın davasına bağlılığından dolayı hükümetçe mahkum edildiği zindandan yeni çıkmıştı. Bilgisinden ve özellikle zekasından emin olarak harikulade tedaviler uyguluyordu. Hastalar ona tapıyordu. 6 hafta sonra ısırılmış kolun şişmeye başladığını fark etti. Kendisi doktor olduğundan yanılması olanaksızdı. Kudurmak üzereydi. Kendisi gibi sürgün olan bir doktor dostuna koştu. Çabuk, yalvarırım strikinin kuvvetli bir zehir. Kolu görüyorsun, ne olduğunu anlıyorsun, değil mi? Bir saat ya da daha kısa süre içinde kuduracağım. Seni ve dostlarını ısırmaya çalışacağım. Vakit kaybetme. Strickinin, ölmeliyim. Doktor zehirli bir yılana dönüşeceğini hissediyordu. Kendisinin öldürülmesini istedi. Arkadaşı tereddüt etti. Bir kuduz tedavisi denemek istedi. Cesur bir kadınla birlikte ikisi onu tedavi etmeye koyuldular. Ve iki saat sonra kuduran doktor ısırmaya çalışarak üstlerine saldırdı. Ardından kendine geldi. Strickin'i istedi ve yeniden kudurdu. Korkunç çırpınmalar içinde öldü. Kendi deneyimlerimizden yola çıkarak benzer ne kadar çok örnek verebiliriz. Yürekli insan başkalarının kötülüğüne neden olmaktansa ölmeyi tercih eder. Ve bu yüzden doğru yaptığının bilincinde olur. Yılanı ya da zorbayı öldürürse değer verdiği insanların onayı peşinden gelecektir. Perovskaya ve arkadaşları Rus çarını öldürdüler. Ve tüm insanlık dökülen kandan iğrenmesine ve serfleri özgür bırakmış birine karşı beslediği sempatiye rağmen onlara bu hakkı tanıdı. Niçin? Eylemi yararlı bulduğundan değil. İnsanlığın dörtte üçü eylemin yararından hala kuşkuludur. Ama Perovskaya ve arkadaşlarının tüm dünyanın altınları için bile olsa zorba olmayı kabul etmeyeceklerini hissettiklerinden bu hakkı onlara tanıdılar. Dramın tümünü bilmeyenler bile bunun en azından ne genç insanların bir cesaret gösterisi, ne bir saray cinayeti, ne de iktidar arayışı olduğuna, bunun zorbalıktan nefret, hem de kendinden vazgeçmeye, ölüme dek varan bir nefret olduğundan emindiler. Louis Michel'den söz edilirken onun yağmalama hakkı vardı denmesi gibi ya da süngü takarak kasayı koruyan nöbetçiyi sorumluluktan kurtarmak için kendilerini tehlikeye atma pahasına, olası her türlü önlemi alarak Kişinev'in hazinesinden 1-2 milyon çalan ve kuru ekmekle yaşayan teröristlerden söz ederken onların soygun yapma hakkı vardı denmesi gibi Perovskaya ve arkadaşları için de onlar öldürme hakkını kazanmışlardı denir. İnsanlık zor kullanma hakkını onu elde etmiş olanlardan asla geri almaz. Bu hak ister barikatların üstünde kullanılsın, ister bir dört yol ağzında. Ama böyle bir eylemin düşünceler üzerinde derin etki bırakması için bu hakkı elde etmek gerekir. Bunu elde etmeden eylem, gerekli olsun ya da olmasın, düşüncelerin ilerlemesi için önem taşımayan kaba bir davranış olarak kalır. Bu tür bir davranış güçlerin yer değiştirmesinden, bir sömürücünün yerine basitçe başka bir sömürücünün geçmesinden başka bir şey değildir. Şimdiye kadar hep insanın bilinçli, düşünülmüş eylemlerinden, kendimizde farkına vararak yaptıklarımızdan söz ettik. Ama bilinçli yaşamın yanında son derece daha geniş ve eskiden pek bilinmeyen bilinç dışı bir yaşamımız vardır. Bununla birlikte bu bilinç dışı yaşama ilişkin fikir sahibi olmak ve yaşamımızdaki büyük yerini algılamak için önceki gün kaybettiğimizi bildiğimiz bir düğmeyi iliklemeye çabalayışımızı, sabahları giyinişimizi ya da yerini kendimizin değiştirdiği bir eşyayı tutmak için elimizi uzatışımızı gözlemlemek yeter. Başkalarıyla olan ilişkimizin dörtte üçü bu bilinç dışı yaşamdan oluşur. Konuşma, gülümseme, kaşlarımızı çatma, tartışmaya katılma ya da sakin kalma tarzımız tüm bunları farkına varmadan ya insan veya insan öncesi atalarımızın mirası, insanın ve hayvanın sinirlendiği zamanki yüz ifadesinin benzerliğine bakmak yeter ya da bilinçli veya bilinçsiz kazanılmış basit alışkanlıklar olarak yaparız. Başkaları karşısındaki davranış tarzımız böylece alışkanlık halini alır. Ve en çok ahlak alışkanlığı edinmiş olan insan, şeytan tarafından sürekli kötülük yapmaya itildiğini düşünen ve cehennemin ıstıraplarını ya da cennetin zevklerini anımsayarak bu davranışı engelleyemeyen bu iyi Hristiyan'dan kesinlikle daha yüksek nitelikli olacaktır. Kendine davranılmasından hoşlandığı gibi başkalarına davranmak, insanda ve toplumsal hayvanlarda basit alışkanlık halini alır. Öyle ki genellikle insan böylesi durumlarda nasıl davranması gerektiğini kendine sormaz bile. İyi ya da kötü diye düşünmeden davranır ve insan ancak karmaşık bir durumun varlığı ya da güçlü bir tutkunun etkisi gibi istisnai koşullarda tereddüt eder ve beyninin değişik bölgeleri belirli bir bağımsızlıkla çalışan çok karmaşık bu organın değişik bölümleri mücadeleye girer. O zaman insan hayali olarak karşısındakinin yerine geçer. Aynı biçimde ona davranılmasının hoşuna gidip gitmeyeceğini kendisine sorar. Ve onurunu ya da çıkarlarını zedelemek üzere olduğu kişiyle ne kadar iyi özdeşleşirse kararı da o kadar daha ahlaklı olur. Ya da bir dost araya girer ve ona kendini onun yerinde hayal et. Ona davrandığın gibi sana davranılmasına dayanabilir misiniz der. Ve bu da yeterli olur. Böylece 100 durumdan 99'unda basit alışkanlık gereği ahlaklı davranılırken eşitlik ilkesine başvuru yalnızca bir anlık kararsızlık durumunda olur. Şu ana dek söylediklerimizde hiçbir şeye dayatmaya çalışmadığımız kuşkusuz görülmüştür. Yalnızca hayvanlar dünyasında ve insanların arasında olayların nasıl geçtiğini sergiledik. Kilise eskiden insanlara ahlak kazandırmak için onları cehennemle tehdit ediyordu ve bunu nasıl başardığını biliyoruz. İnsanları ahlaksızlaştırıyordu. Yargıç toplumda yok ettiği bu aynı toplumsallık ilkeleri adına insanları pranga, kırbaç ve dar ağacı ile tehdit eder ve toplumu ahlaksızlaştırır. Ve her türden otorite yanlıları yargıcın papazla birlikte yeryüzünden yok olabileceği düşüncesi karşısında hala toplumsal tehlike çığlıkları atarlar. Elbette yargıcı ve mahkumiyeti reddetmekten çekinmiyoruz. Hatta Guyao ile birlikte her çeşit yaptırımı ve ahlaki zorunluluğu da yatsıyoruz. Ne istersen yap, istediğin gibi yap demekten çekinmiyoruz. Çünkü çocuğun yalnızca insan soyuna ait ana babadan doğduğu için bir gün dört ayağı üzerinde değil, iki ayağı üzerinde yürüyeceğine önceden emin olmamız gibi geniş insanlık kitlesinin de giderek aydınlandığı ve ayaklarında bugün var olan bağlardan kurtulduğu ölçüde daima topluma yararlı yönde yürüyeceğine ve davranacağına eminiz. Yapabileceğimiz tek şey bir öğüt vermektir ve dahası öğüdü verirken ekleriz. Ancak sen kendin deney ve gözlem yoluyla bu öğüdü izlemenin doğruluğunu kavrarsan bunun bir değeri olur. Kamburunu çıkaran ve böylelikle göğsünü ve ciğerlerini sıkıştıran genç bir insan gördüğümüzde ona dik durmasını, başını yüksek tutup göğsünü germesini öğütleriz. Ona ciğerlerini şişirerek nefes almasını, onları genişletmesini öğütleriz. Çünkü vereme karşı en iyi önlemi bu öğütte bulur. Ama aynı zamanda ona ciğerlerin işlevini bilsin ve en iyi duruş biçimini seçsin diye fizyoloji öğretiriz. Ahlak konusunda da yapabileceğimiz tek şey budur. Yalnızca bir öğüt verme hakkımız vardır. Buna da şunu eklemeliyiz. Doğru buluyorsan bu öğüdü izle. Ama nasıl doğru buluyorsa öyle davranma hakkını herkesin kendine bırakarak toplum karşıtı herhangi bir eylemi işlediği için toplumun kim olursa olsun herhangi bir kişiyi herhangi bir biçimde cezalandırma hakkını mutlak olarak reddederek bize doğru gelen şeyi sevme ve kötü bulduğumuz şeyden nefret etme yeteneğimizden vazgeçmiş olmuyoruz. Sevmek ve nefret etmek çünkü yalnızca nefret etmeyi bilenler sevmeyebilir. Bu duyguyu kendimize saklıyoruz ve yalnızca bu bile her hayvan toplumunun ahlaki duygularını korumasına ve geliştirmesine yettiğine göre insan türü için haydi yeterli olur. Yalnızca tek bir şey istiyoruz. Günümüz toplumunda bu iki duygunun özgür gelişimini engelleyen her şeyi, düşünce tarzını bozan her şeyi ortadan kaldırmak. Bugün örneğin Karin de Şancak'ın en yoksul, en sefil ve en zengin burjuvaların dörtte üçünden ahlak olarak daha yüksek, 10 kadını ard arda boğazladığını gördüğümüzde hissettiğimiz ilk duygu nefrettir. Ona kulübesi için gerekli olan 6 meteliği ödetmek isteyen kadını boğazladığı gün rastlamış olsaydık, kafasına bir kurşun sıkardık. Kurşunun kulübe sahibinin kafasında yerini daha iyi bulacağını düşünmeden. Ama onu cinayetlere yönelten tüm alçakça şeyleri yeniden düşündüğümüzde iğrenç kitaplardan alınmış imgelerle ya da aptal kitapların fısıldadığı düşüncelerle dolu kafasıyla dolanıp durduğu cehalet ortamını düşündüğümüzde duygumuz şiddetini yitirir. Ve Jack'ın tüm Jack'lardan 10 kez daha çok sayıda erkek, kadın ve çocuğu soğukkanlılıkla katletmiş bir yargıcın elinde olduğunu öğreneceğimiz gün, onun burjuvalara etraflarında güvenlik oluşturduklarını kanıtlamak için bir borası dar ağacına yollayan bu soğukkanlı manyakların elinde olduğunu öğrendiğimizde, o zaman Karin de Şancak'a karşı tüm nefretimiz yok olacaktır. Nefretimiz başka yöne dönecektir. Korkak ve ikiyüzlü topluma, onun bilinen temsilcilerine olan nefrete dönüşecektir. Yüzyıllardır yasa adına işlenen bu alçaklıklar serisinin önünde bir karındeşenin tüm alçaklıkları yok olur. Nefret ettiğimiz şey yasadır. Bugün duygumuz sürekli olarak ikiye bölünüyor. Hepimiz az çok bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu toplumun kötülük ortağı olduğumuzu hissediyoruz. Nefret etmeye cesaret edemiyoruz. Yalnızca sevmeye mi cesaretimiz var? Sömürü ve köleliğe dayalı bir toplumda insan doğası değerinden yitirir. Ama kölelik yok olduğu ölçüde haklarımızı yeniden elde edeceğiz. Belirttiğimiz kadar karmaşık durumlarda bile olsa nefret etme ve sevme gücünü kendimizde hissedeceğiz. Günlük yaşantımıza gelince sempati ya da antipati duygularımızı zaten engelleyemiyoruz. Her an bu duygularla davranırız. Hepimiz ahlak gücünü severiz ve hepimiz ahlaki zayıflıktan, korkaklıktan nefret ederiz. Sözlerimiz, bakışlarımız ve gülümseyişimiz her an iyi olarak kabul ettiğimiz insanların insanlığa yararlı eylemleri karşısındaki sevincimizi ifade eder. Bakışlarımız ve sözlerimizle korkaklık, aldatmaca, entrika ve ahlaki cesaret yokluğunun bizde uyandırdığı tiksintiyi her an ifade ederiz. Memnuniyetsizlik duygumuzu görgü kuralları eğitiminin yani ikiyüzlülüğün etkisi altında aramızda eşitlik ilişkileri yerleştikçe yok olacak yalan görünümlerle gizlemeye çalışarak bile ele veririz. Demek ki yalnızca bu bile tek başına iyi ya da kötü kavramını belli bir düzeyde tutmaya ve karşılıklı olarak içimize sindirmeye yeter. Toplumda ne yargıç ne rahip oldukça bu daha da yeterli olacaktır. Ahlak ilkeleri tüm zorunluluk karakterlerini yitirdikçe ve eşitlik arasındaki doğal ilişkiler olarak kabul edildikçe daha çok yeterli olacaktır. Bununla birlikte bu ilişkiler yerleştiği ölçüde toplumda daha yüksek bir ahlaki kavram doğar ve çözümleyecek olduğumuz kavram budur. Şu ana dek çözümlemelerimizde basit eşitlik ilkelerini sergilemekten başka bir şey yapmadık. Başkaldırdık ve diğer insanları da kendilerine davranılmasını hiç istemedikleri biçimde başkalarına davranma hakkını haksız yere kendilerinde görenlere karşı aldatılmak, sömürülmek, kötü davranılmak, fahişelik yaptırılmak, istemeyen ama başkalarına bunları yaptıranlara karşı başkaldırmaya çağırdık. Yalan, kabalık ve benzeri davranışların iğrenç olduğunu söyledik. Ama ahlak kuralları beğenmediği için değil. Bu kuralları tanımıyoruz. Eşitliği boş bir sözcük olarak görmeyen insanın eşitlik duyguları yalan, kabalık ve benzeri karşısında isyan ettiğinden dolayı bunlar iğrençtir. Özellikle düşünce ve davranış tarzında gerçekten anarşist olan insanlarda bu duygular başkaldırır. Ama ahlakçıların öğretmeye çalıştığı her şeyi içeren çok basit, çok doğal ve çok açık, genellikle yaşama uyarlanmış bu ilkeden başka hiçbir şey daha yüksek bir ahlak oluşturamaz. Eşitlikçi ilke ahlakçıların öğretisini özetler ama daha fazla bir şey de içerir. Bu fazla şey bireye saygıdır. Eşitlikçi ve anarşist ahlakımızı ilan ederken ahlakçıların hep uygulamaya çalıştıkları bir hakkı, iyi sandıkları herhangi bir ideal adına bireyi sakatlama hakkını benimsememek üzere reddediyoruz. Bu hakkı kimseye tanımıyoruz, kendimiz için istemiyoruz. Bireyin eksiksiz ve tam özgürlüğünü tanıyoruz. Varlığının bütünlüklü olmasını, tüm yeteneklerinin özgür gelişmesini istiyoruz. Ona hiçbir şey dayatmak istemiyoruz ve böylece insanları kesinlikle özgür bırakın, onları sakatlamayın. Dinciler bunu yeterince yaptı. İnsanların tutkularından bile çekinmeyin. Tutkular özgür bir toplumda hiçbir tehlike oluşturmazlar. Yeter ki siz kendiniz özgürlüğünüzden vazgeçmeyin. Yeter ki siz kendiniz başkalarının kölesi olmaya teslim olmayın. Ve yeter ki herhangi bir bireyin şiddetli ve toplum karşıtı tutkularına siz aynı derecede güçlü toplumsal tutkularınızla karşı koyun. O zaman özgürlükten çekinecek bir şeyiniz olmaz diyerek dincilerin ahlakına karşı çıkan Führer'in ilkesine geri dönüyoruz. Hangi ideal adına olursa olsun bireyi sakatlamaktan kaçınıyoruz. Kendimize sakladığımız tek şey iyi ya da kötü bulduğumuz şeylere karşı sempatiklerimizi ya da antipatiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmektir. Biri dostlarını mı aldatıyor? Onun eğilimi, karakteri midir bu? Olsun, yalancıdan nefret etmek de bizim karakterimiz, bizim eğilimimizdir. Ve madem karakterimiz böyle, açık yürekli olalım. Günümüzde yapıldığı gibi sarılmak ve sevgiyle elini sıkmak için yanaşmayalım ona. Onun aktif tutkusunun karşısına bizimkini, bir o kadar aktif ve güçlü olan bizim tutkumuzu çıkaralım. Toplumda eşitlik ilkesini ayakta tutmak için hakkımız ve ödev olan tek şey budur. Bu da uygulamaya konulmuş olan eşitlik ilkesidir. Elbette bütün bunlar ancak ahlak bozukluğunun önemli nedenleri olan kapitalizm, din, adalet ve hükümet yok olduklarında tümüyle gerçekleşir. Ama bunlar bugünden başlayarak da büyük oranda gerçekleşebilir. Şimdiden gerçekleşiyor. Bununla birlikte toplumlar yalnızca bu eşitlik ilkesini tanıyorlarsa, eğer her bir toplum ticari dürüstlük ilkesine bağlı kalarak her an başkalarından aldığının fazlasını onlara verirse bu toplumun ölümü olur. İlişkilerimizde eşitlik ilkesi bile yok olur. Çünkü bunu elde tutmak için yaşamda basit dürüstlükten daha büyük, daha güçlü, daha güzel bir şeyin sürekli oluşması gerekir. Ve bu şey oluşuyor. İnsanlık günümüze dek sevgi, ruh ve coşkuyla taşan ve karşılığında hiçbir şey istemeden duygularını, zekalarını ya da eylem güçlerini insanlık soyunun hizmetinde kullanan yüreği geniş insanlardan asla yoksun kalmadı. Bu ruh, duyarlılık ya da coşku bolluğu tüm olası biçimleri edinir. Yaşamın tüm diğer zevklerini iterek kendini çevreleyen bilgisizlerin iddialarının tersine, gerçek ve doğru olduğuna inandığı şeye tutkuyla kendini veren gerçeğin ateşli bir arayıcısıdır o. Dünyanın yüzünü değiştireceğine inandığı buluşunun peşinde koşmaktan başka bir şey yapmayan, beslenme dahil her şeyi unutan ve kendini onun için feda eden bir kadının ona bir çocuk gibi yedirdiği ekmeğe yalnızca dokunan kâşiftir o.